Bayram 65, sayfa 488. Gerda, günün birinde Hans Sepp'in de işlerinde bulunduğu gençlerden oluşma bir Hristiyan Germen çevresiyle tanışmıştı. Ve bu tanışmayla birlikte de kendini bir anda gerçek vatanında hissetmişti. Bu genç insanların neye inandıklarını söyleyebilmek kolay değildi. Alman gençliğinin içerisinde hümanist düşüncenin yıkılışından bu yana kum gibi kaynayan o sayısız, küçük, sınırsız ve özgür düşünce tarikatlarından birini kurmuşlardı. Irkçı Yahudi düşmanı olmayıp Yahudi anlayışına karşıydılar. Bundan anladıkları da kapitalizm, sosyalizm, bilim, akıl, ana ve babaların gücü ve kendilerine biçtikleri payeler, hesaplılık, psikoloji ve kuşkuculuktu. Öğretilerinin odak noktası semboldü. Böyle şeylere bir ölçüde anlayışla bakan Ulrich'in izleyebildiği kadarıyla bu gençler sembol diye ilahi takdirin bir ürünü olan eserleri adlandırmaktaydılar. Hans Sepp'e göre bu eserler sayesinde yaşamın kargaşası açıklığa ve yüceliğe kavuşuyor, duygu fırtınaları geri plana itiliyor ve insan tinsel akışlar içerisinde kafasını dinlendirme olanağı buluyordu. Gençler İsenheim altarını, Mısır piramitlerini ve Novalis'i bu bağlamda değerlendiriyorlardı. Beethoven'e ve Stefan George'ye birer ima olarak geçerlilik tanıyorlardı. Nesnel sözcüklerle anlatılmak istendiğinde bir sembolün ne demek olduğunu ise söylemiyorlardı. Bunun birinci nedeni sembollerin nesnel sözcüklerle dile getirilemeyişiydi. İkinci nedeni ise Ari ırktan olanların nesnel olmamaları gerektiğiydi. Bu yüzden son 100 yılda sembollere ilişkin olarak yalnızca imalarda bulunmayı başarabilmişlerdi. Ve üçüncü nedeni ise bazı yüzyıllarda insanlara uzaklaşmış insanda ilahi takdirin o insana uzak anının yaşandığına ender rastlanabilmesiydi. Akıllı bir kız olan Gerda'nın bu abartılı görüşlere karşı gizliden beslediği kuşku aslında küçümsenecek gibi değildi. Ne var ki Gerda, annesiyle babasının akılcı tutumlarının bir mirası saydığı bu kuşkuya da kuşkuyla bakıyordu. Bağımsızlığını ne kadar vurgularsa vurgulasın, annesiyle babasına itaat etmemek için hastalıklı bir çaba harcamaktaydı. Ve soya çekimin Hans'ın düşüncelerini izlemesini engelleyeceği korkusunun acılarını çekiyordu. İyi aile diye adlandırılan ailenin ahlakının birer tabu niteliğindeki sınırlamalarına, anne ile babanın velayet haklarının kişiliğe yönelik hadsiz ve boğucu müdahalesine yürekten başkaldırıyordu. Annesinin ifadesiyle hiçbir aileden gelmeyen Hans ise ona oranda çok daha az acı çekiyordu. Yoldaşlarının arasından Gerda'nın ruhsal rehberi kimliğiyle biraz sıyrılmıştı. Onunla aynı yaşta olan Gerda ile heyecanlı konuşmalar yapıyor, öpücüklerin eşliğindeki büyük tartışmalar aracılığıyla onu koşulların geçerli olmadığı alana çekmeye çalışıyordu. Ama uygulamada Fischer'lerin evindeki koşullarla o ortamı yalnızca düşünce düzeyinde benimsememesine izin verildiği sürece büyük bir beceriklilikle uyum sağlıyordu. Fakat bu benimsememe konumu doğal olarak Leo Baba ile sürekli çatışmasına yol açıyordu. "Sevgili Gerda," dedi Ulrich bir süre sonra. "Arkadaşlarınız babanız aracılığıyla size acı çektiriyorlar ve onlar aslında tanıdığım en korkunç şantajcılar." Gerda soluklaştı ve kızardı. "Siz artık genç değilsiniz," diye karşılık verdi. "Bizden farklı düşünüyorsunuz." Bunları söylemekle Ulrich'i kendini beğenmişliğinden vurduğunu biliyordu ve gönlünü almak istercesine ekledi. "Aşkı gözümde öyle fazla büyütmüyorum. Dediğiniz gibi belki de Hans'la yalnızca zaman yitirmekteyim. Belki de yapmam gereken ondan vazgeçmek ve bir daha hiç kimseden ona düşünce ve duygu, çalışma ve düş kurma bağlamında ruhumu her yanıyla açacak kadar hoşlanmayacağım. Ama bu da bana öyle çok korkunç gelmiyor." Ulrich, "Arkadaşlarınız gibi konuştuğunuzda öylesine yaşınızdan büyükmüş gibi davranıyorsunuz ki Gerda," diyerek onun sözünü kesti. Gerda öfkelenmişti. "Arkadaşlarımla konuştuğum zaman," dedi yüksek sesle, "düşünceler hep birinden ötekine geçiyor. O zaman halkımızın içinde yaşadığımızı ve konuştuğumuzu biliyoruz. Siz bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bizim gibi olan sayısız yoldaşımız arasındayız ve onları hissediyoruz. Bu bir anlamda sizin kesinlikle evet kesinlikle hayal bile edemeyeceğiniz bir biçimde somut, bedensel bir beraberlik. Çünkü siz hep tek bir insana tutku beslediniz. Siz bir yırtıcı hayvan gibi düşünüyorsunuz. Neden yırtıcı bir hayvan gibi? Havada asılı kaldığı haliyle söyleyeni ele verici nitelikte olan cümle Gerda'ya da anlamsız gelmişti. Ve genç kız korkuyla açılmış olarak Ulli'ye yönelen gözlerinden utandı. Buna yanıt vermek istemiyorum dedi Ulli yumuşak bir ifadeyle. Konuyu değiştirmek için size bir öykü anlatacağım. Gerda'yı daha yakınına çekti. Kızın bileği Ulli'nin elinin içinde kayalıkların arasındaki küçük bir çocuk gibi kaybolmuştu. Ayın avlanmasına ilişkin heyecanlı öyküyü duymuş muydunuz? Dünyamızın daha önce birden çok aya sahip bulunduğunu biliyor musunuz? Ve epey yandaşı olan bir kurama göre bu tür aylar bizim sandığımız gibi dünyanın benzeri soğumuş gök cisimleri olmayıp uzayda donanıp dururken dünyaya çok yaklaşmış olan, bu yüzden de onun çekim alanına girmiş büyük buz küreleridir. Buna göre bizim ayımız bunların sonuncusuymuş. Ona bakın bir kez. Gerda onun arkasından gelmişti ve güneşli gökyüzünde solgun ayı arıyordu. Bir buz tabakası gibi gözükmüyor mu diye sordu Ulli. Gördüğünüz aydınlatma falan değil. Aydaki adamın bize neden hep aynı yüzü gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Son ayımız artık dönmüyordu ondan. Yerinde çakılı kalmış. Bakın, ay bir kez dünyanın çekim gücüne kapıldı mı yalnızca dünyanın çevresinde dönmekle kalmıyor. Fakat dünya onu gittikçe daha çok kendine çekiyor. Bizim bunun farkına varmamamızın tek nedeni bu kendine çekişin binlerce yıl ya da daha uzun sürmesi. Ama yadsınamaz bir olgu ve dünyanın tarihinde bu aydan önceki ayların dünyanın çok yakınına çekildiği ve korkunç bir hızla çevresinde döndüğü bin yıllar olmalı. Ve ay bugün nasıl denizlerin bir ya da iki metre yükselmesine yol açıyorsa, o zamanlarda bir dağ yüksekliğindeki su ya da çamur yığınını dünyanın çevresi boyunca peşinden sürüklemekteydi. 10 bin yıllarda bu çıldırmış dünyada kuşaklar boyunca nasıl bir korkunun yaşanmış olabileceğini bugün düşünülebilmek bile olanaksız. İnsanlar o zaman da var mıydı diye sordu Gerda. Kesinlikle vardı. Çünkü sonunda böyle buzdan yapılma bir ay parçalandı, dünyaya yağdı ve dünyanın yörüngesi boyunca dağlar kadar yükseğe çektiği tufan çökerek yeniden parçalanmazdan önce dev bir dalga halinde bütün yerküreyi kapladı. Bu ise o bilinen tufandan başkası değil. Eğer insanlar gerçekten yaşamasaydılar, bunu bütün efsaneler nasıl bu kadar söz birliği etmişçesine anlatabilirlerdi? Ve bir ayımız daha bulunduğuna göre böyle bin yıllar yeniden yaşanacak. Bu tuhaf bir düşünce. Gerda soluğu kesilmiş olarak pencereden aya bakmaktaydı. Eli hala Ulrich'in elinin içindeydi. Ay soluk ve çirkin bir leke gibi gökte duruyordu. Ve özellikle onun bu silik varlığı, Gerda'nın herhangi bir duygusal bağlantı nedeniyle kendini iç dünyasında kurbanı hissettiği bu düşsel serüveni sıradan bir günlük gerçeğe dönüştürüyordu. Ama bu öykü doğru değil dedi Ulrich. Uzmanlar bunu çılgınca bir kuram diye nitelendiriyorlar ve gerçekte ay dünyaya yaklaşmıyor. Fakat eğer doğru anımsıyorsam olması gereken yerden 32 kilometre kadar da uzaklaşmış durumda. O halde neden anlattınız bana bu öyküyü diye sordu Gerda ve elini onun elinden çekmeye çalıştı. Gel gelelim isyanı bütün gücünü yitirmişti. Hans'tan asla daha aptal olmayan fakat abartısız görüşleri, bakımlı tırnakları ve taralı saçları olan bir erkekle ne zaman konuşsa böyle olurdu. Ulrich, Gerda'nın sarışın teninde bir çelişki olarak biten incecik siyah kıllara baktı. Bugünün zavallı insanların karmaşık yapısı bu incecik kıllarla bedenden dışarıya yansır gibiydi. Bilmiyorum diye karşılık verdi. Yine geleyim mi? Gerda, serbest kalan elinin heyecanını oraya buraya ittiği öteberiye yansıttı ve yanıt olarak hiçbir şey söylemedi. Ulrich, buraya gelmezden önce asla böyle bir amacının bulunmamasına karşın o halde çok yakında yine gelirim diye söz verdi. 74. İsa'dan önce 4. yüzyılın 1797 yılıyla karşılaştırılması. Ulrich babasından bir mektup daha alır. Diotima'nın evindeki buluşmaların olağanüstü başarılı olduğu söylentisi çabuk yayılmıştı. O sırada Ulrich, babasından alışılmadık uzunlukta ve broşürlerle ayrı basımlardan oluşma kalın bir ekin bulunduğu bir mektup aldı. Mektupta aşağı yukarı şunlar yazılıydı. Sevgili oğlum, uzun süren suskunluğun, yine de üçüncü kişilerden büyük bir mutlulukla öğrendiğim kadarıyla senin için harcadığım çabalar, iyi niyetli dostum Kont Stahlbruck, ekselansları Kont Leinsdorf, daire başkanı Tuzi'nin akrabamız olan karısı, şimdi yeni çevrende bütün nüfuzunu kullanmanı rica etmek zorunda olduğum konu ise şu. Eğer dünya şudur diye söylenen her şey doğru sayılsaydı ve kendini irade sayan her şeye de izin verilseydi, dünya parçalanıp giderdi. Bu nedenle hepimize düşen görev asıl doğruyu ve gerçek iradeyi saptamak ve bunu yapmakta başarıya ulaştığımız ölçüde de söz konusu saptamanın bir bilimsel görüşün açıklığıyla belgelenmesine ödün tanınmaz bir görev bilinciyle titizlik göstermektir. Sana hem uzmanlar dışındaki çevrelerde hem de ne yazık ki karma karışık bir zamanın fısıltılarına karşı koyamayan bazı bilim çevrelerinde ceza yasamızın yeniden düzenlenmesi sırasında bazı sözde iyileştirmelerin ve yumuşamaların sağlanabilmesi için uzun zamandır son derece tehlikeli bir girişim yürütüldüğünü söylediğim takdirde ne demek istemiş olduğumu anlayabilirsin. Şunu da önceden belirtmem gerekir ki, bu yeniden düzenleme amacıyla birkaç yıldır bakan tarafından tanınmış uzmanların katılımıyla oluşturulmuş ve benim de üyesi olmaktan onur duyduğum bir komisyon var. Üniversiteden meslektaşım Profesör Chuong da bu komisyonda yer alıyor. Onu belki sen de eskiden daha iç yüzünü tanımadığım ve bundan ötürü de en iyi dostum saydığım zamanlardan anımsayabilirsin. Sözünü ettiğim yumuşatmalara gelince, şimdilik sadece söylentilerden ama ne yazık ki gerçeklik olasılığı büyük söylentilerden öğrendiğim kadarıyla saygıdeğer ve iyi yürekli hükümdarımızın yakın gelecekteki tahta çıkış yıl dönümünde, yani onun yüce gönüllülüğünden sonuna kadar yararlanılarak hukuk uygulamasının bizde de laçkalaşabilmesi için büyük çabalar harcanacak. Buna dur demek konusunda doğal olarak Profesör Chuong'la birlikte kesinlikle kararlıyız. Hukuk alanında eğitimsiz olduğunu elbette göz önünde bulunduruyorum. Fakat kendini sahte bir biçimde hümanizm diye nitelendiren bu hukuk güvensizliğinin en hoşlandığı sızma noktasının ceza ehliyetini ortadan kaldıran cezai sorumsuzluk kavramının kapsamına sınırlı sorumluluk ehliyeti gibi bulanık bir kavram aracılığıyla ne akıl hastası ne de ahlaki bakımdan normal olan ve kültürümüzü ne yazık ki gittikçe daha çok kirleten, ayak takımından ve ahlaki zaaf sahiplerinden ve ahlaki zaaf sahiplerinden oluşma orduyu da dahil etme çabasının oluşturduğunu herhalde sen de biliyorsundur. Bu tür bir sınırlı sorumluluk ehliyeti kavramının, tabi eğer böylesi kavram diye adlandırılabilirse ki ben bunu şiddetle reddediyorum, bizim tam sorumluluk ehliyeti ya da cezai sorumsuzluk düşünceleri için öngöreceğimiz yasa metniyle çok yakından bağlantılı olacağını herhalde sen de anlarsın. Böylece asıl konuya da gelmiş bulunuyorum. Ben mevcut yasa metinlerine ek olarak ve yukarıda açıkladığım hususları düşünerek daha önce sözünü ettiğim hazırlık komisyonunda gelecekteki ceza yasasının bu konuyla ilgili 318. maddesinin şöyle kaleme alınmasını önerdim. Eğer fail, fiilin işlendiği zamanda bilincine sahip değilse veya hastalıklı bir engellenmeden ötürü düşünemiyorsa, bu yüzden de ve Profesör Chuong da tamamen aynı kelimelerle başlayan bir öneri sundu. Ama onun önerisi daha sonra şu kelimelerle devam ediyordu. Bu yüzden de iradesini özgürce belirlemesi imkansızlaşmışsa, oysa benim önerimin metni şöyle olacak. Bu yüzden de fiilinin hukuka aykırılığını anlayabilme ehliyetine sahip değilse, itiraf etmeliyim ki bu çelişkinin ardında gizlenen kötü niyeti ilk başta hiç fark edemedim. Şahsen hep iradenin, aklın ve mantığın gelişme süreci boyunca tutkuya ya da içgüdüye, düşünce ve bundan kaynaklanan karar aracılığıyla egemen olduğu görüşünü savunmuşumdur. Böylece istenen bir eylem, içgüdüsel bir eylem olmayıp, her zaman düşünmeyle bağlantılı bir eylemdir. İnsan iradesiyle hareket ettiği sürece özgürdür. Buna karşılık eğer insani tutkuları, yani organizmasından kaynaklanan tutkuları varsa, dolayısıyla doğru düşünemiyorsa o zaman özgür değildir. İstemek rastlantısal değil fakat zorunlu olarak kendi benimizden kaynaklanma bir kendini belirleyiştir. Dolayısıyla irade düşünmeyle belirlenir ve düşünme engellenmişse eğer o zaman irade artık irade değildir. Ve insan artık yalnızca tutkusunun doğasına göre eylemde bulunur. Ama öte yandan edebiyatta bunun karşıtı olan düşünmenin iradece belirlendiğini savunan görüşünde temsil edildiğini elbette biliyorum. Bu modern hukukçular arasında ancak 1797 yılından bu yana taraftarları bulunan bir görüştür. Benim benimsediğim görüş ise İsa'dan önce 4. yüzyıldan beri bütün saldırılar karşısında dayanabilmiştir. Fakat ben uzlaşmacı olduğumu kanıtlamak istedim. Ve bu nedenle her iki öneriyi birleştiren bir metin önerdim. O metin şöyle olacaktı. Eğer fail, fiilin işlendiği zamanda bilincine sahip değilse veya hastalıklı bir engellenmeden ötürü düşünemiyorsa, bu yüzden de fiilinin hukuka aykırılığını anlayabilme ehliyetine sahip değilse ve özgür irade oluşturabilmesi imkansızlaşmışsa, o zaman ortada cezayı gerektiren bir fiil yoktur. İşte Profesör Chuang gerçek yüzünü tam bu noktada belli etti. Benim olumlu yaklaşımıma hiç saygı göstermeksizin cüretkar bir tavırla bu cümledeki ve sözcüğünün yerine bir veya konulması gerektiğini iddia etti. Amacını herhalde anladın. Bir düşünürü bir amatörden üstün kılan nokta işte budur. Yani ötekinin veya dediği yere bir ve koymasıdır. Ve Chuang benim ve sözcüğünde dile gelen her iki metni birleştirmek isteyen uzlaşma girişimimin üzerine aşılması gereken karşıtlığın büyüklüğünü tam olarak kavrayamadığım şüphesini düşürerek beni yüzeysel düşünmekle suçlamaya kalkıştı. Doğaldır ki o andan başlayarak ona son derece katı bir biçimde karşı çıktım. Uzlaşma önerimi geri çektim ve hiç ödün vermeksizin ilk metnimin benimsenmesi konusunda direnmek zorunluluğunu duydum. Ama Chuang o zamandan beri alçakça numaralarla bana güçlük çıkartmak peşinde. Örneğin ileri sürdüğü itiraza göre fiilin hukuka aykırılığını görebilme yeteneğini temel alan benim önerim doğrultusunda rastlana geldiği gibi kafasında özel bazı saplantılar bulunan ama onun dışında sağlıklı olan bir kişinin akıl hastalığından ötürü aklanabilmesi ancak bu kişinin özel saplantıları nedeniyle eylemini haklı kılan veya bu eylemi cezai bir fiil olmaktan çıkaran koşulları varsaydığının yani yanlış yorumladığı bir dünyada yine de dürüst davrandığının kanıtlanabilmesi koşuluna bağlıdır. Ne var ki bu bütünüyle yanlış bir itiraz çünkü deneysel mantık her ne kadar kısmen hastalıklı, kısmen de sağlıklı kişilerin varlığını tanıyorsa da hukukun mantığı aynı fiil bağlamında hiçbir zaman iki hukuki durumun karışımının varlığını kabullenmek hakkına sahip değildir. Hukukun mantığına göre kişilerin sorumluluk ehliyeti ya vardır ya da yoktur. Ve biz özel saplantıları olan kişilerde de hukuka uygun olanı hukuka aykırı olandan ayırma ehliyetinin bulunduğunu varsayabiliriz. Eğer bu ehliyetleri özel bir durumda saplantıları tarafından perdelenmişse o zaman kişiliklerinin bunun dışında kalan bölümüyle bir uyum sağlamak için zekalarını biraz daha zorlamaları gerekecektir. Bu noktada özel bir güçlük görmek için ise herhangi bir neden bulunmamaktadır. Profesör Chuang'a derhal verdiğim yanıtta sorumluluk ehliyetinin varlığıyla yokluğundan mantıken eş zamanlı olarak söz edilemeyeceğini ama bu durumdaki kişilerde bu iki durumun hızla birbirini izlediğini varsaymanın gerekeceğini, o zaman da kendisinin kuramı yüzünden belli bir fiil bağlamında bu fiilin birbirini izleyen durumlardan hangisinden kaynaklandığı sorusuna yanıt bulunmasının güçleşeceğini, çünkü bu yanıta ulaşabilmek için davalıyı doğumundan başlayarak etkilemiş olan bütün nedenleri, ayrıca da ona iyi ve kötü niteliklerini aktarmış olan bütün şereflerini etkilemiş olan nedenlerin bir dökümünün yapılması gerekeceğini söyledim. Şimdi belki inanmayacaksın ama Chuang gerçekten de bana durumun tamamen böyle olduğu yolunda karşılık verme hadsizliğini gösterdi. Ona göre hukuk mantığı aynı fiil bağlamında iki hukuki durumun karışımının varlığının benimsenmesine asla izin vermezdi. Ve bundan ötürü de ayrı ayrı her isteme durumuna ilişkin olarak sanığın ruhsal gelişmesi doğrultusunda isteklerine egemen olabilecek konumda bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerekliydi. Ona göre irademizin özgür olduğunu hep açık seçik iddia edebiliyorduk ama olup biten her şeyin bir nedeninin bulunduğu konusunda kafamız o kadar açık değildi. Ve temelde özgür isek eğer, o zaman tek tek nedenler bağlamında da özgürdük. Bundan ötürü varsayılması gereken böyle bir durumda nedenlerden bağımlı ve suça götürücü içgüdülere karşı koyabilmek için yalnızca irade gücünün daha fazla zorlanmasının gerekli olduğuydu. Ulrich, babasının planlarını daha fazla araştırmayı burada kesti ve mektubun sayfa kenarında atıfta bulunulan çok sayıdaki iki düşünceli bir ifadeyle elinde tarttı. Yalnızca mektubun sonuna bir göz attı ve böylece babasının ondan Kont Leinsdorf ile Kont Stahlburg'u nesnel bir biçimde etkilemesini beklediğini, ayrıca da ona paralel eylemin yetkili komisyonlarında jübile yılında böylesine önemli bir sorunun yanlış kaleme alınmasının ve yanlış çözüme götürülmesinin devletin bütününün ruhu için doğurabileceği tehlikelere zamanında dikkati çekmesi konusunda ısrarla öğüt verdiğini öğrenmiş oldu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Isenheim, I-S-E-N-H-E-I-M, Stefan George, S-T-E-F-A-N-G-E-O-R-G-E, Schwung, S-C-H-W-U-N-G.